Öncelikle bu önemli bayram münasebetiyle İmam Zaman Aleyhisselam'a, Rehber-i İnkılab-ı İslamiye'ye, meracilerimize, müştehitlerimize, Aslan Hoca'nın şahsında alimlerimize, siz bacı ve kardeşlerime tebriklerimi arz ediyorum. Allah bu gecenin feyzinden ve bereketinden hepimizi müstefid eylesin. Muhterem arkadaşlar, Allah nasip ederse bu akşam İmam Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'da 186. Kasiya ismiyle gelen hutbesi üzerinden bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Kasiya, aşağılamak, horlamak kelime anlamı itibariyle hutbenin genelinde de Allah karşısında kibirlenen şeytanın aşağılanması merkezi öneme haizdir. Dolayısıyla hutbede bu isimle adlandırılmıştır. İmam hutbeye hamdolsun o Allah'a ki kibriyasını ve izzetini kendi celalinin mazharı kılıp kendine mahsus kılıp bu iki sıfatı asla bir başkasıyla paylaşmadı der ve girer. Dolayısıyla hutbenin girişindeki bu cümle hutbenin bütününe imzasını atar. Kibriya Allah'a mahsustur. Mutlak izzet Allah'a mahsustur. Bu iki sıfat Allah'ın celal sıfatlarından sayılmaktadır. Ve Allah bu iki sıfata hiç kimseyi ortak etmediği gibi bu iki sıfat karşısında pay sahibi olduğunu iddia edenleri de aşağılayıp rezil rüsva etmiştir. Daha sonra tafsilatına girer ve buyurur der ki Allah-u Teala kimin ne tepki vereceğini bildiği halde meleklerin içerisinden itaat edenleri ve etmeyenleri ayırmak için çamurdan bir beşer yarattı ve dedi ki ona ruhumdan üflediğim zaman ona secde edin. Ve meleklerin hepsi secde ettiler. Ama iblis secde etmedi. İlmi açıdan burası da önemlidir ama ben bu akşam oraya girmeyeceğim. Sadece bir başka akşam üstünde durmak üzere işaret edeyim. Allah meleklere emretti diyoruz. Sonra da diyoruz ki şeytan secde edenlerden olmadı. Oysa biz şeytanın meleklerden olmadığını biliyoruz. Bunu bir başka çalışmada inşallah el atarız. Fakat imam devamında diyor ki Allah-u Teala dileseydi Adem'i güzel kokulu, insanlara hayran bırakan, ışıldayan bir nurdan da yaratabilirdi. Allah'ın gücü sonsuz. Niye Allah-u Teala tutuyor çamurdan? Meleklere nispetle aşağılık bir yer. Çamur, maddenin en aşağı kısmı. Çamurdan insan yaratıyor. Sonra da nurdan yaratılmış meleklere. Onlarla beraber olan o an için ateşten yaratılmış cinlere diyor ki buna secde edeceksiniz. Bunun mantığını imam hutbede işlemeye çalışıyor. Burada bir taraftan Allah-u Teala'nın kibriyasının aşağıya doğru mazharlarını verirken diğer taraftan da imtihanın mantığını ve felsefesini işlemektedir İmam Ali Aleyhisselam. Çok önemli bir hutbedir. Okumanızı da tavsiye ederim. Yine devamen imam buyurur ki Adem'den başlayıp insanların sonuncusuna kadar görmez misiniz? Allah-u Teala görmeyen, işitmeyen, bir kıymete haiz olmayan taşlardan oluşmuş Beytullah'a evin dedi ve inananlara emretti ki orayı hak edin. Hiçbir kıymete haiz değil diyor. Görmeyen, duymayan, işitmeyen, faydası, zararı olmayan taşlardan örülmüş dört tane duvar. Ve diğer yandan bu evi de öyle bir şehire kondurdu ki hiçbir cazibesi yok. Ziraat yok, hayvanlar beslenemez. Köyleri, yerleşim birimleri darmadağın, evler dağınık, susuz. İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla ayet-i kerimedeki ekini olmayan bir yerde kuruyor, kıymetsiz taşlardan oluşturuyor ve ondan sonra diyor ki sizin için ben oraya kıyam yeri yaptım, oraya geleceksiniz diyor. Devamen üçüncü bir nükte daha veriyor. Görmez misiniz diyor. Allah-u Teala en seçkin kulları olan peygamberleri ve onların şahı olan, onların seyyidi olan Allah'ın salat ve selamı onun ve ehli beytinin üzerine olsun Muhammed Mustafa'yı
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Soylu, temiz bir aileden ama mustazaf, ezilmiş bir topluluktan, dünyevi hiçbir cazibesi olmayan, hatta dışarıdan bakanların acıyası bir hali olan, aç, susuz, karnı sırtına yapışmış, rengi bensi solmuş bir insanı seçti ve alemlere rahmet olarak gönderdi. Allah isteseydi mal, mülk, evlat sahibi, güç, kudret, saltanat, taht sahibi biri de kılabilirdi. İmam aleyhisselam, benim anladığım kısmına geliyorum, İmamın işaret ettiği üç nüktenin hülasasını, velayet, Allah kendi velayetini insanların içerisine doğru peyderpey tenzil ederken, peygamberler ve onların vasileri imamlar eliyle peyderpey aşağıya inzal ederken, o peygamberlerini ve o imamları halkın en mahrum, en fakir, en gösterişsiz ve en mütevazilerinden kıldı. İmam bunun gerekçesi olarak diyor ki, eğer peygamberleri güçlü, kudretli, altın sahibi, evlat sahibi, mal mülk sahibi, saltanat sahibi, taht sahibi insanlardan ve güzel bir şehirden göndermiş olsaydı, insanlar onun şehrine, onun gücüne, kudretine, malına, mülküne, beşeri cazibesine kapılıp ona itaat ederlerdi. Herkes ona itaat ederdi. Herkes ona itaat edince insanların gerçekten itaat edeniyle gösterişten dolayı itaat edeni birbirinden ayırt edilemez olacaktı. Eğer Allah Adem'i güzel kokulu, anlı şanlı bir nurdan yaratsaydı da meleklere haydi secde edin deseydi, cinlere haydi secde edin deseydi, hepsi ona secde edecekti ama sadırlarında gizli olan kibir açığa çıkmayacaktı. Allah Mekke'yi cazip bir şehirde karar kılıp sütunlarını, duvarlarını zümrütten oluştursaydı, bütün insanlar o şehrin cazibesinden dolayı oraya giderlerdi de, Allah'a cezbolmuş insanlarla dünyevi güzelliklere düşkün insanlar ayırt edilemezdi. Ve nihayet Allah-u Teala'nın bu imtihanı karşısında ilk ayağı kayan kişi kim oldu arkadaşlar? İblis oldu. Ben ateşten yaratılmışım, o ise topraktan yaratılmıştır. Sanki Allah-u Teala Adem'i nurdan yaratmaya muktedir değildi. Seni ateşten yaratan Allah, onu daha üstün bir nurdan yaratmaya sanki muktedir değildi. Dolayısıyla Allah kendine itaatin merkezine maddi ve beşeri hiçbir cazibe yerleştirmedi. Ta ki insanlar ona itaat ettikleri zaman sırf kibriyasından ve izzetinden dolayı Allah'a tabi olsun, Allah'a itaat etsin. Bu itaate bir başka şeyin karışmasını Allah-u Teala irade etmedi. Dolayısıyla beytini basit taşlardan, mekanını en verimsiz şehirden karar kılıp en seçkin kullarını en önde gelen tevazu sıfatlarıyla seçip beşeri hiçbir cazibesi olmayan insanlardan karar kıldı. Ve diğer insanlara dedi ki, Kabe'ye yönelin, peygambere, imama itaat edin. Ve daha sonra emrettiği bir takım farizalarla namazı emretmek suretiyle kibre karşı insanları yetiştirmek istedi. O kibir illetinden kurtulmaları için rükûyu ve secdeyi emretti. Dünya malına prestijden kurtarmak için zekatı ve kumsu emretti. Sabırla yetiştirmek için orucu emretti. Şimdi arkadaşlar, İmamın bu hutbesinde benim dikkatimi çeken şey, itaatin merkezinde ne namaz vardır, ne oruç vardır, ne zekat vardır. İtaatin merkezinde velayete teslim olmaktır. Bazen nübüvvet formatında karşımıza çıkar, bazen imamet formatında karşımıza çıkar. Allah kendi velayetini kendisinin insanların içerisinden seçtiği en bariz özellikleri, tevazuları olan, Allah'a teslimiyetleri olan, dünyadan sıyrılmış, dünyaya hiçbir teveccühleri olmayan insanlar üzerine indirip diğer bütün insanları onlara kitlemek istedi. Diğer insanların onlara itaatini temin edebilmek için bir takım farizalarla onun temininin yollarını açmak istedi. Namaz, zekat, oruç gibi ibadetler asıl olan itaatin tahakkuku için emredilmiş şeylerdir. Nihai amaçlar değildir, nihai hedefler değildir. Onun için olsa gerek İmam Cafer aleyhissalatu vesselam bizim velayetimize münkir olanların ibadetleri ve amelleri batıldır diye buyurmaktadır. Velayet, Allah'ın velayeti, Allah'ın velayetinin tecelligahına karşı kibirlenen insanın ibadetine Allah 5 kuruş değer vermiyor. Nitekim rivayetlere göre şeytan 6000 yıl ibadet sunmuştur. Ama Allah'ın velayetinin tecellisi olan çamurdan yaratılmış, değersiz bir maddeden yaratılmış ama varlığın varlık sebebi olan Adem'e secde karşısında kibirlendi de kovulanlardan oldu. İmam Aleyhisselam der ki, İblisi cennetten çıkaran bir şeyle Allah hangi kulunu cennete tekrar sokar? İblisin cennetten çıkışının sebebi kibriydi. Allah onu kibriyle cennetten çıkardıktan sonra Allah hangi kulunu kibirle tekrar cennete koyar? Öyleyse arkadaşlar, kibirli miyiz değil miyizin tahlilini yapmak zorundayız. Bu tahlil için velayet olgusu merkezi öneme haizdir. Allah velayeti elinde tutmak istedi. Allah'ın velayeti celal sıfatına dayanmaktaydı. Celal sıfatı ise hiç kimseyle paylaşmadığı kibriyası ve izzetinin merkezde oluşundan oldu. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın kibriyasının ve izzetinin karşısında zerre kadar kibir ve izzetlilik taslamayacak olan temiz ve mütevazi kullarına velayetinin tecellisini verdi ve diğer insanlara da dedi ki, bu velilerime itaat edeceksiniz. Ve İslam ümmeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'den sonra bu velayet olgusunu ıskaladıkları için darmadağın oldu ve perişan oldular. Ve halen o perişanlığın acısını hepimiz yaşamaktayız. Arkadaşlar, Allah-u Teala kurmuş olduğu bu ilahi düzende velayetini 124 bin peygamberin sonuncusu bizim peygamberimiz ve ondan sonra da 12 imama devretmiş oldu. 12 imamın 11'ini ben Müslümanım diyen insanlar öldürdü. İsrailoğullarının içine düştükleri tuzağa düştüler. Ve Allah 12. imamı gaybete çekti. Bu gaybet dönemi için imamın yapmış olduğu düzenlemede İçinizdeki adil müçtehitlere itaat edin emrini verdi. Velayet adil müçtehitlere döndü. Farkında mıyız? Bizi bu mektebe hidayet eden Rabbimize hamdolsun. Fakat bu mektebin nizamına, düzenine, disiplinine dikkat etmek zorundayız. Adem karşısındaki iblisin düştüğü duruma düşmekten korkmalıyız. Namazı kazaya bırakabiliriz, Allah göstermesin. Orucu kazaya bırakabiliriz, Allah göstermesin. Ama Adem'e secde emri bir kere yapıldı ve kazası yoktu. Velayete muhalefetin dönüşü yoktur arkadaşlar. Velayete muhalefet eden kibrini ishar etmiş olur. Kibrini bir kere ishar eden ilahi dergahtan kovulur. Arkadaşlar, Allah ömrünü uzun eylesin. Meracilerimizin ötesinde velayeti fakih müessesesi vardır bu mektepte. Siyasal olgularda, tek merkezliliğin garantisi olan Velayet-i Fakih müessesesi bugün bizim Adem'e secde emrine benzer imtihan mekanımızdır. Veli-i Fakih'le biz imtihan edilmekteyiz. Biz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Çok rahat bir şekilde ben Velayet-i Fakih'i tanıyorum. Ben Velayet-i Fakih'e itaat ediyorum diyebiliriz. Oysa Velayet-i Fakih bizimle muhatap değil. Bize somut bir emri yok. Rahat atıp tutuyoruz. Arkadaşlar, İmam Ali Aleyhisselam'ın Kufe'de imam olduğunu düşünün. Veli İmam Ali Aleyhisselam nerede? Kufe'de. Mısır'daki insanın velayete itaatinin tahakkuku nasıldır arkadaşlar? Tayin ettiği valiye itaatle olur. Vali masum mudur arkadaş? Medine'deki vali, Mekke'deki vali, Basra'daki vali, imamın valisi mi bunlar? Valisi. Masum mu valiler? Yok. Oradaki bir Müslüman, ben 12 imamdan başka masumiyet tanımıyorum. Dolayısıyla bu validen masum değil. Yanlış yapabilir. Ben ona itaat etmek zorundayım diyebilir miydi? Şimdi biz Tahran'a Küfe diyelim. Veli-i Fakih Tahran'da. Arkadaşlar, bizim Veli-i Fakih'e itaatimizin somut bir yerinin olması lazım. Ve o somut yer asla masumda olmayacak. İmam Ali'nin valilerinin masum olmadığı gibi. Dolayısıyla ilk akla gelen nedir? Alimlerdir. Veli-i Fakih'e gail, Veli-i Fakih'e itaat eden alimlerimize itaat etmek zorunda mıyız, değil miyiz? Mısır'daki vali mutlak masum muydu? Peki nasıl itaati temin edeceksiniz? Adım adım gideceğiz. Biz bugün Veli-i Fakih'e gail olan alimlere itaat etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Eğer etmemeliyiz dersek, Velayet-i Fakih merkezli bir disiplin nasıl oluşturacağızın yolunu söyleyebilir misiniz? Alimler masum değillerdir. Küçülterek konuşuyorum şimdi. Şu anda bulunduğumuz meclis, burada Ehl-i Beyt adına bir müessese oluşturulmuş mu? Her müessese bir disiplin ister mi? İster. Buradaki disiplinin üst noktasında kim vardır arkadaşlar? Şu anda Arslan Başaran Hoca var. Arslan Başaran Hoca masum mu? Değil. Hata yapabilir mi? Yapabilir. Her hata yaptığında biz hadi oradan dersek bu müessese yürür mü? Yürümez. Öyleyse hatasına göz mü yumalım? Bu işin bir disiplinin olması lazım. Arslan Başaran Hoca hata yapabilir. Biz kendi nezdimizden yola çıkarak Arslan Başaran Hoca'ya muhalefet edersek disiplin alt üst olur. Gideriz bir üst makama. Alimlerin birliğinin oluştuğu bir çatı var mı? Ehlader'e şikayet ederiz. Ehlader'in gücü yetmedi mi Arslan Başaran Hoca'ya? Orası gitsin Veli-i Fakih'e şikayet etsin. Biz şu anda Ehl-i Beyt Mektebi'nin azınlıkta olduğu, zayıf olduğu bir ülkede hayat sürdürmek zorundayız. Doğru mu? Bizim bir takım siyasi tepkilerimiz olacak. Bir takım siyasi tercihlerimiz olacak. Biz bu tercihlerimizde Veli-i Fakih'e birebir muhatap olmadığımız için her birimiz kendi nezdimizden bir yol tutarsak velayet tahakkuk eder mi? Şu anda burada bulunduğumuz meclisten bahsediyorum ben. Bu bir zamanlar gene böyle bir konuşma yapmıştım. Alim arkadaşların da olduğu bir yerdeydi. Arkadaşlar, şeytan kibir yoluyla bizi vesveseye bırakabilir. Biz namaz kılabiliriz. Allah'a itaat ediyoruz deriz. Zekat verebiliriz, Allah'a itaat ediyoruz deriz. Ama Allah'ın en son bizim kibrimize tosladığı emri velayettir. Sosyal ve siyasal hayattaki merkeziliğimizin korunmasıdır. Bu merkezilik yukarıdan aşağı Allah, Resulü, imamlar ve mektebin olağanüstü hal çözümlemesi olan Velayet-i Fakih, Velayet-i Fakih'ten bu tarafa da Velayet-i Fakih'e muti alimlerdir. Bu alimler masum değillerdir, yanlış yapabilirler. Şimdi kendi görüşümü söylüyorum. Arkadaşlar, bir cemaatin korunması için masum olmayan alimin yapacağı hatalardan daha çok o alime bizim itaatsizliğimizin doğuracağı sonuç daha dehşetlidir. Biz o alime Allah rızası için itaat ettiğimiz andan itibaren Allah alimin o bireysel yanlışını tolere edip bizi bereketiyle kuşatacağı ihtimali varken, darmadağın olduğumuz zaman hiçbir felah imkanımız yoktur. İtiraz, eleştiri mekanizmasını karşımızda masum birisi olmadığı müddetçe çalıştırırız. Ama bunun bir disiplini olur. Bunu sosyal medyada ateistlerin, komünistlerin, faşistlerin, ırkçıların, hele hele mektebimize kin bileyenlerin, IŞİD'cilerin okuduğu, gördüğü bir alanda, bir meydanda bunu tartışmanın, yazışmanın bize doğuracağı faydadan bana bir gram söz edebilir misiniz? Alimlerimiz hata yapamaz mı? Yapar. Git otur aliminle konuş. O alimin dinlemedi mi? Git otur ve latif fakih makamıyla konuş. Bir disiplinden bahsediyorum ben. Aile disiplinini düşünün. Her ailede baba masum mudur arkadaş? Masum değildir. Baba masum değil diye çocuklar istediği gibi hareket ederse o ailede baba otoritesi olur mu? Baba otoritesinin olmadığı bir aileden bereket çıkar mı? Ya bu açıdan düşünün. Şu meclisin babası Aslan Başaran'dır. Allah hayırlı ömürler versin. Yanlış yapar mı? Yapar. Her yanlışını dile dolamaktansa bu meclisin birliğini korumak mı bizi geliştirir? Yoksa Aslan Başaran'ın kaşın üstünde kara var deyip ötekide sarı var deyip darmadağın olursak mı iş yapabiliriz? Farkında mıyız? Ülkemiz henüz mektebin neşri için müsaittir. Bu müsait mekanı, bu müsait zemini hakkıyla kullanabiliyor muyuz, kullanamıyor muyuz? Elinizi vicdanınıza koyun, düşünün. Birbirimize gidiyoruz. Her birimiz müştehitlik taşlıyoruz. Hiçbirimiz müştehit değiliz, hiçbirimiz alim değiliz. Ama buna rağmen biz bir araya gelmek zorundayız, bir şeyler yapmak zorundayız. Şurası bir inşaattır. Ya sadece inşaat açısından bakın, teknik açıdan bakın. Bu derneğin başkanı Hacı Murad'ın sözlerine dikkat etmemiz lazım. Ama ümmet ilim açısından baktığınız zaman Aslan Başaran'ın, tabiri caizse Aslan Başaran buranın valisi, Veli Fakih'in temsilcisi, Hacı Murat amca da belediye başkanıdır. Belediye başkanının alanı bellidir, valinin alanı bellidir. Belediye başkanı valiyi ilgilendiren konuda Aslan Başaran Hoca'ya itaat etmesi gerekir mi? Ben belediye başkanıyım, valiye itaat etmem dersek o şehirde hayat olur mu? Bu sözlerin çerçevesinde sizden istirham ediyorum. Kasya hutbesini okumanızı istiyorum. Ve tefekkür ederek şeytan bize nereden sokuluyor? Şeytanın müdahale edebileceği tarafımız var mı? Alanımız var mı? Acaba şöyle bir şey olmasın arkadaşlar? Bu alim dedikleriniz de kim? Onlar da benim gibi adamlar. Onun tahlilleri zayıf. O siyasetten anlamıyor. Ben siyasetten daha iyi anlıyorum. Peki arkadaşlar, bu sözler arkasında kibir olmasın? Kibir olma ihtimali var mı, yok mu? Arkadaşlar, Allah'a itaatin merkezinde velayet vardır. Velayetin karşısında da itaat vardır. Onun için din itaatten ibarettir. İtaatin olmadığı yerden din çıkmaz. Dinin olmadığı yerden dünya ve ahiret izzeti ve saadeti gelmez. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.